Ayrım 7, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 78. Faria Kazi saat 19.29'da yük treninin ilk sarsıntılarını duyduğunda bedenine bıçak saplanır gibi oldu. Hücre kapılarının kapatılmasına yalnızca 16 dakika kalmıştı. Ama o zamana kadar çok şey olur biterdi. Bunu ondan daha iyi kimse bilemezdi. Koridorda gardiyanlar anahtar demetlerini şıkırdatarak geziyor, konuşmalar duyuluyordu. Neler konuşulduğunu duyamasa da uğultulardaki gerginliği seziyordu. Nedenini bilemiyordu, havada bir telaş vardı. Benito'nun uzaklara sevk edileceği fısıldanıyordu. Faria hiçbir şeyden emin değildi. Dışarıda yağmur yağıp yağmadığından bile. Bir saat önce şimşekler çakıp gök gürlüyordu. Şimdi dışarıdan içeriye yalnızca yük treninin gürültüsü ve sarsıntıları geliyordu. Duvarlar titriyor, insanlar ileri geri dolaşıyordu. Yine de tehlikeli bir durum yok gibiydi. Faria belki bu akşam rahat ederdi. Gardiyanlar daha çok kendi alemlerindeydi. Bir tek Alvar Olsen gözünü üzerinden ayırmamıştı. Nihayet Faria'yı korumaya karar vermiş olabilirdi. Dışarıdaki fısıldılar ne olursa olsun belki de her şey düzelecekti. Faria kardeşlerini, annesini düşündü. Falholmen'in güneşte parlayan çayırlarını, ama daha uzak düşlere gidemedi. Terlik şapırtıları duydu. İçini ürperten tanıdık terlik şapırtıları. Sonra bayıltıcı bir parfüm kokusu aldı. Hiç kuşkusu kalmadı. Nefesi kesilir gibi oldu. Yumruklayarak duvarda bir delik açmak, dışarı süzülmek, demir yolu boyunca koşmak istiyordu. Ne yazık ki hücresine, yatağına terk edilmişti. Tıpkı Sikla'da terk edildiği gibi aklına cam alı getirmeye çalıştı, bir işe yaramadı. Artık hiçbir şey fayda etmezdi. Yük treni gümbürdedi, ayak sesleri yaklaştı, parfüm kokusu genzini yakmaya başladı. Birkaç saniye sonra o her zamanki dipsiz çukura yuvarlanacaktı. Kendisini defalarca hayatının çoktan mahvolduğuna, artık kaybedecek bir şeyinin olmadığına inandırmaya çalışmış ama fayda etmemişti. Benito'nun kapının eşiğinde belirip nazik bir gülümsemeyle kardeşlerinden selam getirdiğini söylediği her seferde dehşete kapılıyordu. Benito'nun kardeşleriyle görüştüğünden, hatta haberleştiğinden bile emin değildi. Yine de o selamlar ölüm tehdidi gibiydi. Bunu Benito'nun artık bir ritüele dönüştürdüğü şeyler izliyordu. Tokatlar atıyor, okşuyor, göğüslerini mıncıklıyor, elini bacaklarının arasına sokuyor, kara kafa, fahişe falan diyordu. En kötüsü tokatlar, sarkıntılıklar, küfürler değildi. Bütün bunların daha feci bir şeyin hazırlığı olduğunu hissediyordu Faria. Bazen Benito'nun elinde bir çelik parlayacak diye bekliyordu. Benito'nun ünü Endonezya hançerlerinden geliyordu. Söylentilere göre bu hançerleri lanetler eşliğinde bizzat kendisi yapmıştı. Hançerlerin ucunun yöneltildiği kişi artık ölüme mahkum olmuş demekti. Benito parfüm kokularına bulanan bu hançer mitine uğursuz bir aura gibi sarınarak dolaşıyordu koridorlarda. Faria defalarca Benito'nun bu hançerlerle nasıl üzerine geldiğini hayal etmiş, bazı günler bunun daha iyi olacağını düşünmüştü. Dışarıya kulak kabarttı, bir an yine bir umuda kapıldı, terlik şapırtıları duymuştu. Yoksa biri dur mu demişti Benito'ya. Ayaklar tekrar harekete geçti, Benito bu defa yalnız değildi. Yalnızca adımlardan değil kokulardan da anlaşılıyordu. Parfüm kokusu keskin bir ter ve nane tableti kokusuna karışmıştı. Demek ki Benito'nun yalakası ve fedaisi Tine Grönlund yanındaydı. Faria artık bütün umutlarının kaybolduğunu, bir felaketle karşı karşıya olduğunu anladı. Kapı aralığında Benito'nun ojeli ayak tırnakları göründü. Plastik terliklerden dışarı fırlayan solgun ayakları. Gömleğinin kollarını kaplamış, yılan dövmelerini açığa çıkartmıştı. Terli ve makyajlıydı, gözlerinde bir soğukluk vardı. Yine de gülümsedi. Hiç kimse onun kadar ürkünç gülümseyemezdi. Arkasından gelen Tine kapıyı kapattı. Oysa kapıyı gardiyanlardan başkasının kapatması yasaktı. ''Greta ile Loren dışarıda bekliyor. Yani rahat olabiliriz. Endişelenmemize gerek yok.'' dedi Tine. Benito Faria'ya doğru bir adım attı. Elini pantolonunun cebine soktu. Gülümsemesi daraldı. Bir imaya, çizgiye döndü. Solgun aldığında yeni kırışıklıklar belirmişti. Dudaklarına bir ter aktı. ''Biraz acelemiz var.'' dedi. ''Beni buradan yollayacaklarmış. Duymadın mı? Bu yüzden hemen bir karar vermemiz gerek. Senden hoşlanıyoruz Faria. Güzel kadınsın. Biz güzel kadınları severiz. Ama kardeşlerini de seviyoruz. Çok cömert bir teklifle geldiler. Benim şimdi öğrenmek istediğim... ''Param yok.'' dedi Faria. ''Bir kadın başka şekilde de ödeyebilir. Bizim kendi tercihlerimiz, kendi para birimimiz var, öyle değil mi Tina?'' ''Aslında sana bir şey getirdim Faria. Seni işbirliğine daha gönüllü kılacak bir şey.'' Benito cebini karıştırdı. Yüzüne geniş bir sırıtma yayıldı. Buz gibi, zafer dolu bir sırıtma. ''Sence burada ne var?'' diye devam etti. ''Ne olabilir ki? Kerisim değil, bu konuda rahat olabilirsin. Ama yine de benim değer verdiğim bir şey.'' Cebinden siyah bir şey çıkardı. Metalik bir çıt sesi duyuldu. Faria'nın nefesi kesildi. Benito'nun elindeki şey sustalı bıçaktı. Faria korkudan felç olmuştu. Benito onu saçlarından tutup başını geriye devirirken karşı koyamadı. Bıçağın ucu boğazında gezindi, atar damarında durdu. Benito öldürücü darbeyi nereye vuracağını gösterir gibiydi. Tıslayıp tükürükler saçarak günahının bedelini kanıyla ödeyeceğini, ailesinin tekrar sevince boğulacağını söyledi. Faria ağır bir parfüm kokusu alıyor, kadının tütün, küf ve hastalığa bulaşmış keskin nefesini soluyordu. Artık düşünemiyordu. Odaya yayılan endişenin nedenini de anlayamadı. Daha sonra kapının açılıp tekrar kapandığını hayal meyal hatırlayacaktı. Şimdi içeride bir kişi daha vardı. Faria kim olduğunu ilk başta çıkartamadı. Lisbeth Salander'di, tuhaf görünüyordu, ifadesizdi. Sanki düşlere dalmıştı. Nereye geldiğinin farkında değil gibiydi. Benito'nun Faria'yı bırakıp üzerine gelmesine de aldırmadı. ''Rahatsız etmiyorum ya.'' dedi yalnızca. ''Canın cehenneme, seni buraya kim bıraktı?'' ''Kapıdaki kızlar, fazla inat etmediler.'' ''Aptallar, elimdekini görmüyor musun?'' diye tısladı Benito sustadığı sallayarak. Lisbeth bıçağa baktı ama etkilenmiş bir hali yoktu. Dalgın bir ifadeyle Benito'yu inceledi. ''Hadi toz ol kaltak, yoksa domuz gibi boğazlarım seni.'' ''Yok, yapamazsın.'' dedi Lisbeth. ''Buna vaktin olmayacak.'' ''Neye vaktim olmayacak? Ne diyorsun sen?'' Hücre bir nefret dalgasıyla çalkalandı. Benito elinde sustalı Salander'in üzerine yürüdü. Ama fazla ileri gidemedi. Faria ne olduğunu anlayamadı. Bir yumruk, bir dirsek Benito duvara savruldu. Önce hiç hareket etmeden öylece kaldı. Felç olmuş gibiydi. Sonra elleriyle kendini korumaya bile çalışmadan yüzüstü beton zemine kapaklandı. Hücreye bir sessizlik çöktü. Yalnızca dışarıdan yük treninin gürültüsü geliyordu. 6. Bölüm 18 Haziran. Malin ile Mikael sırtlarını yatak başlığına dayamış yan yana oturuyorlardı. Mikael Malin'in omzunu okşayarak sordu. Leo'yu öyle çıldırtan neydi? Bu evde iyi bir kırmızı şarap yok mu? Hani varsa kıymete geçer. ''Sanırım bir şişe Barolo var.'' dedi Mikael sallanarak yataktan kalkıp şişeyi getirmeye gitti. Şişe ve iki kadehle döndüğünde Malin dalgın gözlerle pencereden dışarı bakıyordu. Yağmur durmamıştı, denizin üzeri hafif sisliydi. Uzaktan siren sesleri geliyordu. Mikael kadehlere şarap doldurdu, Malin'i öptü. Malin anlatırken yorganı üzerlerine çekti. ''Alfred Ögren'in oğlunu biliyorsundur. Ivar, çocuklarının en küçüğü olmasına karşın şirketin müdürü. Leo'dan yalnızca 3 yaş büyük. Çocukluklarından beri tanışıyorlar ama arkadaş oldukları söylenemez. Birbirlerinden nefret ediyorlar.'' ''Niye?'' ''Rekabet, aşağılık kompleksi, daha ne varsa artık. Ivar, Leo'nun daha zeki olduğunu biliyordu. Böbürlenip yüksekten atarken Leo'nun onun içini gördüğünün farkındaydı.'' ''Kompleksli biri, yalnızca entelektüel açıdan da değil. Durmadan pahalı restoranlarda yiyordu, tulum gibi şişti. Daha 40'ında bile değildi ama yaşlı bir adama benziyordu. Sürekli koşan Leo iyi zamanlarında en fazla 25'inde gösterirdi. Öte yanda Ivar daha girişken, daha kudretli. Bir de...'' Malin yüzünü buruşturup bir yudum şarap içti. ''Bazen utanıyorum bu işin parçası olduğum için.'' Ivar genelde sevimli bir adamdı. Belki biraz kendini beğenmiş, biraz patavatsızdı ama sevimliydi. Bazen iblisin teki olur çıkardı, yüzüne bakamazdınız. Leo müdürlüğünü elinden alacak diye korkuyordu sanırım. Çok kişi, hatta bazı yönetim kurulu üyeleri bile bunu istiyordu. Şirkette son haftamdı. Leo ile gece yarısı buluşmadan hemen önce bir toplantı yapmıştık. Benim yerimi kimin alacağını konuşacaktık. Konu kaçınılmaz olarak başka alanlara kaydı. Ivar zaten yeterince sinirliydi. Sanırım o da benim gibi bir şeyler sezmişti. Leo son derece neşeliydi, havalarda uçuyordu. Üstelik o hafta neredeyse hiç işe gelmemişti. Ivar Leo'yu haşlamaya başladı. Ahlakçı dedi, pısırık dedi, çaylak dedi. Leo ilk başta aldırmadı, yalnızca gülümsedi. Bunun üzerine Ivar ölçüyü iyice kaçırdı. Hakaretin dozunu gittikçe arttırdı, iğrenç şeyler söylemeye başladı. Su katılmamış bir ırkçıya döndü. Leo'ya çingene dedi. Ben aptal gibi Leo'nun buna aldırmayacağını düşündüm. Ama Leo sandalyesinden kalktı, Ivar'ın üzerine uçarak boğazına yapıştı. Şaka yapmıyorum, hemen fırladım, Leo'yu çekip yere yıktım. Çıldırmış gibiydi. Sakinleşene kadar biz daha iyiyiz, biz daha iyiyiz diye omurdandı. Ivar ne yaptı? Sandalyesinden kalkmadı, neye uğradığını şaşırmıştı. Gözlerini dikmiş bize bakıyordu. Bir süre sonra ileri doğru eğildi, utanmışa benziyordu. Özür diledi, ardından da çekip gitti. Ben ve Leo yerde öylece kala kaldık. Peki Leo ne dedi? Hatırladığım kadarıyla hiçbir şey. Şimdi düşünüyorum da manyakça bir tepkiydi. İyi de çingene lafını hakaret gibi kullanmak çok mu sağlıklı? Ivar öyleydi işte. Öfkenin dozunu kaçırdığında boktan bir adam olup çıkardı. Yani ne bileyim, iğrenç, domuz falan da diyebilirdi. O sözcüklerin nereye gittiğine bakmazdı. Sanırım bu bönlük babasından miras kalmış bir şeydi. O ailede bir sürü ön yargılı pislik var, utanıyorum deme nedenim bu. Aslında Alfred Ögren'le hiç çalışmamalıydım. Mikael başını salladı, kadehinden bir yudum aldı. Belki sormaya devam etmeli yahut avutucu bir şeyler söylemeliydi ama aklına hiçbir şey gelmedi. İçini kemiren bir şey vardı, ne olduğunu bir türlü çıkartamadığı bir şey. Yalnızca Lisbeth'le ilgili olduğunu hissediyordu. Sonra Lisbeth'in annesi Agneta'nın köklerinin gezgin halka uzandığını hatırladı. Herhalde dedesi gezgin halktandı. Bu nedenle daha sonra yasaklanan kayıtlarda onun da adı vardı. Belki de Ivar dedi en sonunda. Ivar ne dedi Merlin?
Kendini daha üstün görüyordu.
Kesinlikle öyle.
Yani demek istediğim soy olarak doğuştan.
Öyleyse çok tuhaf bir şey. Aristokrat olan Mannheimer ailesi nereye varmak istiyorsun?
Tam bilemiyorum.
Malin kederlenmiş gibiydi. Mikael yine kadının omuzlarını okşadı. Artık neyi araştırması gerektiğini biliyordu. Çok gerilere gidecekti. Gerekirse en eski nüfus kütüklerine kadar.
Lisbeth şiddetli darbe indirmişti, belki fazla şiddetli. Benito daha yere yığılıp kalmadan, hatta yumruğu daha hedefini bulmadan fark etmişti bunu.
Hareketlerindeki rahatlıktan fark etmişti, o karşı konulmaz güçten, dövüş sporuyla uğraşan herkesin bildiği bir şeydi bu. Mükemmele yakın bir şey. Benito'nun tam gırtlağına isabetli bir sağ yumruk çakmıştı. Ardından çenesine iki dirsek darbesi. Sonra bir adım yana çekilmişti. Yalnızca düşecek olan Benito'ya yer açılsın diye değil, durumu kontrol altında tutmak için. Benito'nun ellerini kendine kalkan yapmadan nasıl yere devrildiğini, yüzünün nasıl yere çarptığını görmüş, kırılan kemik sesini duymuştu. Bu kadarını beklemiyordu. Benito felaket bir durumdaydı, hiç hareket etmiyordu. Yana dönmüş, yüzünde korkunç bir ifade vardı. Hiç sesi çıkmıyordu. Nefesi kesilmiş gibiydi. Benito'nun ölümüne Lisbeth'ten daha az üzülecek biri yoktu herhalde. Ama gereksiz sorun demekti. Üstelik hemen yanında Tine Grönlund dikiliyordu. Tine Grönlund Benito değildi. Sanki yönetilmek ve itaat etmek için doğmuştu. Ama uzun boylu, kaslı biriydi. Üstelik hızlıydı. Vuruş mesafesinde kalıp indireceği darbeyle baş etmek o kadar kolay değildi. Özellikle şimdi olduğu gibi yandan geldiğinde. Lisbeth darbenin yarısını savuşturabildi. Kulağı çınladı, yanağı yandı. Yeni bir kavgaya hazırlandı. Neyse ki gerek kalmadı. Tine gözlerini yerde yatan Benito'ya dikmişti. Hiç iyi görünmüyordu.
ağzından akıp çatallanarak yayılan kanı, betona saplanmış kocaman kırmızı bir pençeye benziyordu. Bedeni ve yüzü çarpılmıştı. Benito'nun görüldüğü kadarıyla en iyi ihtimalle çok uzun bir tedaviye ihtiyacı vardı.
''Benito, yaşıyor musun?'' dedi Tina boğuk bir sesle.
''Yaşıyor'' dedi Lisbeth, aslında o kadar emin değildi. Daha önce ringde ve ring dışında nakavt ettiği insanlar olmuştu. Hiç değilse inler ya da belli belirsiz hareket ederlerdi. Ama şimdi yerde yatan bedenin üzerine çökmüş bir sessizlik ve havada sinirli bir titreşim vardı.
''Ne yaşaması be! Baksana hiç kımıldamıyor'' dedi Tina.
''Tamam, pek sağlıklı görünmüyor ama'' dedi Lisbeth. Tina yumruklarını sallayıp homurdanarak tehditler savurdu, sonra çırpınır gibi hareketlerle kapıdan dışarı fırladı. Lisbeth bacaklarını iki yana açmış tetikte bekliyordu. Faria Kazi'ye baktı. Faria yatağında oturuyordu. Dizlerini göğsüne çekip kollarını dizlerine sarmıştı. Üzerinde çok bol mavi bir gömlek vardı. Felç olmuş gibi Lisbeth'e bakıyordu.
''Seni buradan çıkaracağım'' dedi Lisbeth.
Holger Palmgren, Lilia Holmden'deki dairesinde yatağına uzanmış Lisbeth'le yaptığı konuşmayı düşünüyordu. Lisbeth'in sorularına hala cevap veremediği için içi içini yiyordu. Bakıcısı konuyu ihmal etmişti. Holger de belgeleri kendi başına arayıp bulamayacak kadar hasta ve acıklı durumdaydı. Kalçasında ve bacağında şiddetli ağrılar vardı. Artık yürüteçle bile yürüyemiyordu. Yardımsız yaşaması zordu. Eve sürekli bakıcı geliyordu. Çoğu işini sevmiyor gibiydi. Sanki 5 yaşında çocuğa bakar gibi davranıyorlardı ya da aslında yaşlılara hep davranıldığı gibi. Lisbeth'in kaliteli bir özel bakım ayarlama teklifini gururuna yediremeyip reddettiğine bazen, çok sık değil, bazen pişman oluyordu. Önceki gün şu genç hırçın Marika gelmişti. Holger'i yataktan kaldırdı, her seferde iğrenir gibi yüzünü buruşturuyordu.
''Çocukların var mı?'' diye sormuştu Holger.
''Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum.'' diye hırlamıştı Marika.
Artık bu kadarı da fazlaydı. Kibarlık yapıp insanca bir şey sormuş ama her işe burnunu sokan bir moruk muamelesi görmüştü. Yaşlılık bir çeşit aşağılanmaydı, bir çeşit saldırı. Durumu böyle görüyordu. Altındaki bezi değiştirme ihtiyacı hissederken Gunnar Ekelöf'ün şiiri geldi aklına. Utanmalılar. Gençken okuduğu bir şiirdi, yine de iyi hatırlıyordu. Sözcüğü sözcüğüne değilse de fena sayılmazdı. Şiir ölümüne ön söz yazdığını söyleyen bir adamı anlatıyordu. Büyük ihtimal şairin alter egosuydu. Kendinden geriye kalan son görüntünün niliferlerin arasından uzanan sıkılı bir yumruk ve derinlerden yukarı çıkan sözcük kabarcıkları olmasını istiyordu. Holger öyle sefil hissediyordu ki kendini, şiirin ona vaat ettiği tek bir umut vardı, itiraz. Gittikçe daha kötüleşeceği kuşkusuzdu. Yakında yatakta sebzeye dönüşürdü. Büyük ihtimal bunayacaktı da. Hem artık ölümden başka bir şey bekleyemeyeceği de doğruydu. Yine de bunu kabullenmek zorunda değildi. Şiirin mesajı ve tesellisi buydu. Sessiz bir protestoyla yumruğunu sıkabilirdi. Dibe gururlu ve isyankâr batardı. Acılarına, altına bağladığı bezlere, hareket edememesine ve bütün aşağılanmalara isyan ederek. Her şeye rağmen hayat kapkaranlık değildi. Hala arkadaşları vardı. En önemlisi Lisbeth'i vardı. Ve Lulu birazdan gelir koyduğu yerden belgeleri getirirdi. Lulu Somaliliydi, boylu bosluydu, uzun örgülü saçlarıyla güzel bir kadındı. Bakışları öylesine içtendi ki Holger'e öz saygı duygusunu tekrar tattırıyordu. Holger'i geceye hazırlıyordu, morfin bantlarını yapıştırıyor, geceliğini giydiriyor, yastığını yorganını düzeltip yatırıyordu. İsveççesi henüz kusursuz değildi ama soruları sahiciydi. ''Şimdi kendimizi iyi hissediyoruz, değil mi?'' gibi aptal, çoğul kişi zamiriyle sormuyordu. Ne okuması gerektiğini, neler öğrenmesi gerektiğini, onun yerinde olsa ne yapacağını, ne düşündüğünü soruyordu. Holger'i insan gibi görüyordu, hikayesi olmayan bir yaşlı gibi değil. Lulu Holger'in hayatının ışığıydı. Lisbeth hakkında, Flotberga'ya yaptığı ziyaret hakkında konuşabildiği tek kişiydi. Bu ziyaret tam bir karabasandı. Daha o yüksek hapishane duvarlarını gördüğünde bütün bedeni sarsılmıştı. Lisbeth'i nasıl böyle bir yere kapatabilirlerdi? O büyük bir iş yapmıştı, bir çocuğun hayatını kurtarmıştı. Yine de tutmuş onu memleketin en azılı kadın suçlularının arasına atmışlardı. Büyük haksızlıktı. Ziyaretçi odasına girdiğinde öylesine öfkeliydi ki her zaman tutmayı başardığı diline hakim olamamıştı. Lisbeth'e ejderha dövmesini sormuştu. Bunu hep merak etmişti. Bu tür şeyleri sanat olarak kabullenmeyecek bir kuşaktandı. Sürekli değişip gelişen insan hiç kurtulamayacağı bir şeyi nasıl süs yapardı? Lisbeth kısa ve özlü bir cevap vermişti. Holger'in anlamasına yetmişti. Etkilenmiş, huzursuz, dağınık ifadelerle konudan konuya atlayarak kızın aklına tuhaf fikirler sokmuştu. Aptalca bir davranıştı. Ne konuştuğunu kendi bile bilmezken. Neyi vardı, ne yapıyordu? Aslında nedenini biliyordu. Yalnızca yaşlılık ve basiretsizlik değildi. Birkaç hafta önce beklenmedik biri gelmişti ziyaretine. May Britt Torrell, beyaz saçlı, yüzü kuşları andıran yaşlı bir kadındı. Uppsala St. Stefan çocuk psikiyatrisi kliniğinde Johannes Kaldi'nin sekreterliğini yapmıştı. Lisbeth'in kliniğe kapatıldığı günlerde. May Britt Torrell gazetelerde Lisbeth hakkında yazılanları okumuş ve Kaldi'nin ölmeden önce kendisine bıraktığı bir yığın belgeyi gözden geçirmeye karar vermişti. Aslında bunun altını ısrarla çizmişti. Şimdiye kadar hastaların mahremiyetlerini koruma yükümlülüğüne hep riayet etmişti. Yalnız şimdi çok özel bir durum ortaya çıkmıştı. ''Kıza ne kadar korkunç davranıldığını biliyorsunuz.'' demişti Holger'e. May Britt işte bu yüzden getirdiği belgelerin açığa çıkmasını istiyordu. Holger teşekkür etmiş, kadını uğurlamış, belgelerde yazılanları okuyup kederlenmişti. Yine o eski acı öyküydü. Psikiyatr Peter Teleborja'nın Lisbeth'i nasıl yatağa bağladığını, nasıl eziyetler ettiğini bir kez daha okudu. Gördüğü kadarıyla belgelerde yeni bir şey yoktu. Belki yanılıyordu. Hapishanede sarf ettiği birkaç dikkatsiz söz Lisbeth'i harekete geçirmeye yetmişti. Belli ki şimdi resmi bir araştırmanın parçası olduğunu anlamıştı. Bu araştırmaya dahil edilen başka çocukları da tanıdığını söylemişti. Kendinden önce ve sonraki kuşaktan. Bir tek bu işin sorumlularının isimlerine ulaşamamıştı. İnternet ortamı ve arşivlerden dikkatli bir şekilde saklanıldığı kesindi. ''Şu belgeleri bir kez daha gözden geçiremez misin? Belki bir şey bulursun.'' demişti telefonda. Holger kesinlikle gözden geçirecekti. ''Yeter ki Lulu gelip yardım etsin.'' 7. ayının sonu, sayfa 90.